Elimde şu an Temple of Love diye bir kitap var. Verlag Mayga imzasıyla Sabine Lichtenfels'in yazdığı bir kitap. Sabine uzun süre Portekiz'de bir tanrıça tapınağının içinde yaşamış, bir komünde yaşamış. Ve bir kitap yazmış farklı konularla ilgili ama daha çok aşk ve aşkın tapınağıyla ilgili. Aşk makamıyla ilgili. Birazcık göz gezdiriyorum, okuyorum. Parça parça bazı kitapları baştan sona okumayı sevmiyorum. Açıyorum ve bana ne vereceğine bakmak istiyorum. Ve bu kitabı da Kudüs'ten döner dönmez hemen ertesi gün Kudüs de benim için çok önemli bir deneyimi yaşadıktan sonra Simrit'in kütüphanesinden doğrudan çekip çıkardım ya da o beni çağırdı. Bazen kitaplar çağırıyor biliyorsun. Ve hemen yaptığım gibi bir sayfasını açtım. Ve Lilith'in sözleri Lilith kanalından gelen Adem ve Havva'nın öncesinde yaratılmış olduğunu bildiğimiz gerçek vahşi kadının bir ilahi tanrıçayla bir ilahi varlıkla bütünleşmesi bunu simgeliyor ama pek çok tek tanrılı din Lilith'ten bahsetmiyor. Sabine Lilith'ten bir mesaj getirdi. Kudüs'te Lilith'in enerjisi olduğuna inanılıyor. İnanılıyor mu demeliyim. Gerçekten de olduğunu hissediyorum. Nasıl ki Akyaka'da Hekati olarak isimlendirilen Hindu mitolojisindeki Kali, Kibele, güzel tanrıçaların, eski Yunan tanrıçalarının tapınaklarıyla o kadın enerjisini, erkek kadın nasıl hissediyorsam burada da hissediyorum. Kudüs'ü gerçekten kadınlarıyla hissettim. Bu bende çok enteresan bir deneyim yarattı. Yürürken Magdalena gibi yürümek, Meryem'in enerjisini hissetmek, İsa'nın hacını taşıyarak yürüdüğü yolun çevresinde durduğu yerler, yardım aldığı yerler ve sonra ölü bedeninin götürüldüğü kilise ve ilk ölü bedeninin yerleştirildiği tabutun olduğu sunak alanı önce bununla başladı Kudüs. Çok turistik tabii ki. Ben maalesef Mevlana'nın mezarında da aynı şeyi hissettim. Derin aşkla deneyimlenmiş bir hayatın ardından turizm belki de pazarlama yöntemimiz bu tarihi, bu deneyimi bana birazcık kalp kırıcı geliyor. Birini eleştirmek ya da bu doğrudur demek için söylemiyorum ama bana kalp kırıcı geliyor. Ben onun kokusunu hissediyorum. Çünkü rahipler bir duayı birlikte okurken turistleri yana çektiler ve alelacele herkes yolun kenarına çekildi. Ve onlar çok asık suratlı bir halde dua etmeye gittiler. Bu benim kafamı gerçekten çok açtı o anda. Bir şeyleri pratik etmek için kontekstin ne kadar önemli olduğunu anladım ve pratik ederken gerçekten doğaya yönelirken nasıl yönelmeli acaba sorularına bir bakış açısı oldu. turistik, pazarlama içeren, yapay ve kapitalizmin görünmemizi istediği gibi bir formda değil de gerçekten olduğu gibi ve gerçek deneyimin sanırım hep gerçek gülümsemelerin, gerçek merhabaların ve gerçek karşılanmaların samimiyetine inanıyorum. Orada rahipleri gördüğümde pratiklerin onları ne kadar katılaştırdığını düşündüm. Sürekli İsa'nın acısına bağlanıyor olmanın. Ve oradan tabii Meteora'ya akıyor aklım gittiğim çöldeki festivale. Müziğin ne kadar şifalandırıcı olabileceğini, acıyı şifalandırabileceğini. Aynur sahneye çıktığında, biliyorsun Kürt müzisyen Aynur sahneye çıktığında düşündüm. Tabii ki bütün şarkıları ağıt olduğu için çok derin yas taşıyor. Ama o yası kendince yeniden yorumlayıp, o yası bir sanata çevirmek, yası ve acıyı içinde oturarak deneyimleyip, bundan sanat üretmek ben de rahiplerle karşılaştırdığımda çok büyük bir kapı açtı. Ve deneyimlenen acılardan ne kadar büyük güçlerin doğabileceğini, deneyimlerden, hikayelerden güçlerin doğabileceğini ve hikayeleri serbest bırakmanın gerek sana anlattığım İsa'nın yürüdüğü yoldaki, gerek Mescid-i Aksa ayrı bir anlatmak istediğim bir konu. Orada kapıda ne kadar Müslüman olup olmadığımızın ölçülmesi, iç içe geçmiş Müslüman, Yahudi, Ermeni, Hristiyan mahallelerinin içinde, sokaklarda insanların birbirine hangi dinden olduğunu sorduğu ve senin de o alanlara girebilmek için o dinden olduğunu kanıtlamak zorunda olduğun, katılaşmış, insan faktörünü unutmuş ve tek bir yere bakan bir yapı gözlemledim. İsa'nın mezarına girerken de, konudan konuya atlıyorum ama bence bağlantılı. İsa'nın mezarına girerken kapıda duran karşılayıcıyı, aslında kapı tutucuyu, o alanı tutan kişiyi, seni deneyime yönlendirecek olan kişiyi çok asık suratlı ve aksi gördüm. Tabii ki binlerce insanla uğraşıyor gün boyunca. Bu onu anlamadığım bir yerden değil ama gerçekten kapıyı açarken nasıl bir tavrın deneyimi yükseltebileceğini bana o tavrı sorgulattı. Ve bazı şeylerin Mescid-i Aksa'da yaşadığım gibi kapıda ne kadar Müslüman olup olmadığımızı, kelime-i şehadeti getirip getiremeyeceğimizi sorguladıktan sonra çok sevdiğim onlarla buraya geldim. Serhan, Lokman ve Can Zeydan yanımda. Onlar şort giyiyor. Çünkü erkekler. Benim üzerimde de uzun bir elbise var. Her şey kontekstine göre. Ben de Kudüs'e giderken kısa şortla gidilmeyeceğini hissediyorum. Ve bunu soruyorum her gittiğim yerde. Ne giymem uygundur? Bunu soruyor olmam bile patriark düzenin içinde giydiklerim ve giymediklerim üzerinden bir kadın olarak yargılanmaya ne kadar alışkın olduğumun, aslında öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu. Alışkın olduğumun bir göstergesi. Mescid-i Aksa'ya da kısa şortla girmeye kalkmadım ama adam kafamı kapamam gerektiğini söyledi. Kafamı ben istediğim zaman kapatmayı seviyorum. Türbanla uzun bir yolculuğum oldu çocukluğumdan beri. Komşularımız, anneannem Ege stili, kafama bağladıklarım, sonra üniversite yıllarında başörtüsü konusunda mücadele veren çok yakın bir arkadaşımın okula başörtüsüyle giremediği için saçlarını kazıdığını görme deneyimi ve onun yanında olmak istemek ve İstanbul Üniversitesi'nde buna dair çalışmalar yapmak, bunun bir parçası benim kendi deneyimimin ve sonra seküler düzenin bu simge üzerinden ve kadınlar üzerinden yoğunluklu olarak her yönden, ama her yönden saldırıldı, ama kadınlar yönünden en büyük darbenin buradan vurulması. Kundalini Yoga'da türbanın teknolojisini çalışmamız ve bir sinir sisteminin bir uzantısı olarak saçların güneş antenleri gibi olduğunu öğrenmemiz ve bunun üzerinden kendi açımdan hem türbanla yaşamanın hem saçlarım açık dolaştığımda kalabalıkta ne hissettiğimin ya da saçlarımı Kundalini Yoga geleneğinde söylendiği gibi Kundalini yılanı gibi, yani bir topuz haline getirip taç çakrama yerleştirdiğimde odaklanmam ve hislerim nasıl dönüşüyor? İnsanların hislerini kendi hislerimle karıştırmama yöntemi olarak türban ve baş bağlama kullanılabilir mi? Bunu gerçekten senelerdir araştırıyorum. Satari de bu konuda bunun üzerinde çok fazla duruyor benimleyken. Bunun manyetik alanını korumak için bir araç olduğunu öğretiyor bana. Ben de deneyimliyorum çünkü şuna inanıyoruz ikimiz de. Sorgulamalı kişi. Biri bir şey söylüyor diye, bir teknoloji bir şey öneriyor diye onun sana tam olarak iyi gelip gelmeyeceğini bilmek için kendi süzgecinden geçirmek bence önemli. Ve şu an bu teknolojinin nasıl çalıştığı ile ilgili tam bir karara varmış değilim. Ama saç toplamanın, topuz yapmanın kalabalık yerlerde beni daha fazla odakladığını görüyorum, anlıyorum. Ama açtığımda da, saçlarımı açtığımda da kendimi iyi hissettiğim, güvende hissettiğim insanlarla daha rahat ettiğimi görüyorum. Bir kadın olarak saç açmanın, güneş antenlerini gerçekten bir tavus kuşu gibi açıyorsak, biz de hayvanız sonuçta bir yönümüzde, bunu unutmamalıyız. Beden eğer böyle bir etkiye sahipse, evet, gerçekten erkekleri daha fazla çeken, dikkatlerini daha fazla çeken bir enerji alanı açıldığını söyleyebilirim. Yine patriark düzende yaşayan ve kendi bedeni için de mücadele etmek zorunda kalan milyonlarca kadından biri olarak bazı yerlerde bir kadın olarak görünmenin bir seks objesi olarak görünmekle aynı şey olduğunu fark ediyorum. Bunu yargılamıyorum. Herkesin kendi ihtiyacı ve bakış açısı. Bundan rahatsız oluyorum. Çünkü bazı yerlerde seks objesi olarak algılanmak çok tehlikeli bir his yaratıyor ve korkutuyor. Çünkü biliyorsun her yıl kadınlar öldürülüyor. Öldürülmeseler bile duygusal olarak büyük yaralar alıyorlar. Adına aşk denen bir şey için. Aşkın bütün bu Kudüs deneyiminde de gerçekten aşkın yolunda yürümenin çok büyük yumuşama, mütevazilik ve haklı olma ihtiyacını bırakma yolculuğu olduğunu ve bir kadın olarak özellikle dünyanın annesi gibi hissetmenin, yani gördüğüm her şeyin, evladım gibi sevilesi olduğunu hissetmeyi diliyorum. Bunu gerçekten buna dua ediyorum. Dolayısıyla tekrar Mescid-i Aksa'ya dönecek olursam kapıda adam içeri girmek için bütün bu başörtüsü hikayemin üzerine, yani bendeki kapsamının, bağlamının üzerine adam Türkiye'deki camilerde de olduğu gibi bir şey satın al ve kendini ört diyor. Bu arada tabii ki sevgili dostlarım erkek olduğu için bu konuşmayı hiç yapmıyor. Ben yapıyorum. Duruyorum orada ve ibadet yapılan bir yere bir şey satın alarak ve kendimi örterek girmek istemeyeceğimi söylüyorum. Adam içeriden bir hicap buluyor ve üzerimden geçiriyor o hicabı. Şimdi benim yaşadığım deneyim kafamın üzerinden geçirilen bir örtü. Bedenimden mi utanmam gerektiğini söylüyor. Bedenimin örtülmesi gereken bir, onlara göre yeterince örtülmesi gereken bir varlık olduğunu, bir mekanizma olduğunu ve o olmazsa da orada namaz kılan erkekleri varlığımla yoldan çıkarabileceğimi, böyle bir şey, biri varlığıyla birini yoldan çıkarabilir mi, ne kadar sorumluluğu almadan düşünülen bir ifade. Kendini bilen kendini sorgulamalı ve kararını vermeli. Ama buna alan yok tabii orada. Adam üzerimden hicabı geçirirken erkek eliyle kapanmamı isteyen, yani Türkiye'deki konjonktürü de şu an düşünürsek, bir kadın olarak artık yolda rahat yürüyemiyoruz. Yani İsrail'de burada bakıyorum, hala gece hayatı var. Hala insanlar sokaklarda eğleniyor, gülüyorlar. Burada da zor şartlar yaşanıyor biliyorsun, politik olarak, ekonomik olarak. Fakat orada o hicabın zorla üzerimden geçirilmesi, Türkiye'de yaşadığımız sürecin hem başörtülüye hem de başörtüsü takmak istemeyene ya da canı istediğinde takmak isteyene büyük bir dert olduğunu düşünüyorum. Zorlamanın ve ikna etmenin, bu konuda manipüle etmenin ve sokak baskısı yapmanın, mahalle baskısı yapmanın bizim için her şeyi çok zorlaştırdığını ve karanlık bir çağ yaşamamızı, bunun önünü açtığını düşünüyorum. Ve Mescid-i Aksa'da tabii ki çok ağladım. Çünkü bu konuda çok acı çekiliyor. Ve sonra Aynur geldi üstüne Meteora'da ve bu acıdan güç doğabileceğini bana hatırlattı bununla ve yastan ve bunun içimizde yarattığı yansımalardan, din kaynaklı olabilir, inanç kaynaklı olabilir, kadın olduğun için, erkek olduğun için, öyle yetiştirildiğin için ya da artık buna maruz bırakıldığın için olabilir, ne varsa bu yaraların yakından incelenmesinin çok kıymetli olduğunu ve ezber bozmak anlamında çok kıymetli olduğunu görüyorum burada. Buna dair biraz daha derinleşmek istiyorum. Konuşmamın başında Lilith'ten bir mesaj geldi demiştim bu Mescid-i Aksa ve Kudüs deneyimimin ardından. Tabii üçüncü durağa geçmeden buna başlamayayım. Mescid-i Aksa ve bu başörtüsü sorgusunun üzerine büyük bir yas çöktü üstüme tabii ki. Çok çok üzüldüm tekrar bunu, bu alanı hissetmekten dolayı. Üzüntü duygusu yükseldi diyeyim, üzüldüm demeyeyim. Çünkü bir taraftan hikayeleştirme diye Simrit'le konuşuyoruz. Yani hikayelerden özgürleş ve bunu bütünüyle bir deneyim olarak, anda kalarak yaşa. O duyguları izlerken tabii ki ağlama duvarına yolumuz evrildi. Çünkü gerçekten herkesin ağladığı bir yerde dua etmek istedim hepimiz için. Çünkü Kudüs'e baktığımda sanki oradaki mesele çözülse bütün dünya huzur bulacak. Yani coğrafi olarak bile değil. Tabii ki şu an dünyada olduğumuz için coğrafi olarak, ama eğer gerçekten bu dinler arasındaki çatışmaya da misyonerlik, yani bunun üzerinden yapılan kolonizasyon, sömürgecilik, bu artık ülkelerde bile değil, bu artık her yerde her şeyi kolonize eden bir sistem var. Bunu da kolonize ediyor ve din üzerinden çok insanlara zarar veren ve sınırlar üzerinden insanlara zarar veren deneyimler yaşanıyor. Tabii ki bunlar deneyimler bütünü ve tabii ki bilinç yükselmesi için, kolektif bilincin yükselmesi için bunların yaşanması gerekiyor, ama bu bir yas doğuruyor. Bir kısmımız bununla ilgili yas yaşıyoruz. Çünkü elimizden ne gelir diye gerçekten bazılarımız çok düşündü, bazılarımız hiç düşünmedi. Neden hiç düşünmedim diye düşünen, neden çok düşündüm diye düşünenler var. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmekten başka çare yok sanırım. Her şeyi ve bütün bu dinleri dekapitalize etmek, yani bu eğer içimizde oturabilirse, o zaman doğru ve yanlışın ötesinde bir yer açılacak gerçekten de. Ve ağlama duvarında buna dair yasımı, o yas alanını tutanları da onurlandırarak buna dair yasımı yaşadım diyebilirim. Bir taraftan yine erkekler ve kadınlar ayrı tabii. Kadınların tarafındayım, tarafına geçtim. Ve sessiz dua ediyor kadınlar. Erkekler yüksek sesle, kadınlar da sessiz dua ediyor. Bu beni başka türlü tetikledi. İşte sesimizin kısılması, sessizliğe alınmamız, senelerce küçük yerlerde, evlerde, kiliselerin içinde, perdelerin arkasında, paravanların arkasında tutulduğumuz için. Bu da enteresan bir yas doğuruyor. Orada yoğun bir deneyim yaşadım ve sonra çıktım ve güzel bir yemek yiyerek biraz kendime geldim. Kudüs'ün diğer tarafıyla bu tarafın hiçbir alakası yoktu tabii. Mükemmel yemekler, harika bir mutfak, güzel dostlar. Biraz kendime geldim ama bir süredir mücadele ettiğim göz kapağımdaki enfeksiyon, gördüklerimden dolayı gözlerim yandı diyebilirim ya da bununla ilgili geyik yapıyorum. O enfeksiyon o ağlama duvarı deneyiminden sonra daha da arttı ve yeni bir şeyleri görmeye ihtiyaç duyduğumu fark ettim ve sonra da Lilith'in mesajı geldi. Lilith kurban olmayı, kurban gibi hissetmeyi bırak diyor. Çevirerek okuyacağım. Devrimci, diğer insanların bakmaktan korktuğu noktalara dikkatini çeviren kişidir diye başlıyor. Ve şüphe dediğimiz şey her zaman kişinin kendi istekliliğiyle ilgili duyduğu şüphedir. Yani bir şeyi ne kadar istediğinle ilgili şüphedeysen eğer, o istediğin şeyin şüpheli olmasına neden oluyorsun diyor yani kısaca. Bütün şüphelerin arkasında seni bekleyen bir içgörü var. Şüphe duyduğun her şeyin arkasında bakmaya ihtiyaç duyduğun başka şeyler var. Yeterince veri toplamadığın için şüphelisin. Zihin çünkü ikna edilmek istiyor ve nasıl ki meditasyon yaparken beynimizin üzerinde nasıl bir etki yarattığını bir de gözümüzle görme ihtiyacındayız. Hissettiklerimizin yanı sıra, hissettiklerimize rağmen ya da hissettiklerimizi anlamak için değil ama bir de böyle sanatı görmek için bu bakış açısını, benim bakış aşısı dediğim bakış aşısı yapıyorsun aslında kendine, bakış açını genişletmek için bütün şüphelerinin ardına bak diyor. Eğer kendini bir kurban gibi hissediyorsan, şartların kurbanı gibi hissediyorsan, tamamıyla içgörü edinmen, tamamıyla konuyu anlaman mümkün değildir. Böyle diyor. Ve kurban olma korkusunu bırak. Yani benim başıma neler geldi demeyi bırak. Kendini bir kurban olarak görmeyi bırakmayı dene. Ve yaşadığın her şeyi yeniden gözden geçirip sürekli özellikle şikayet ettiklerini ve sende korku, zor duygular yaratanları tekrar bir kameraman gibi dışarıdan izle. Dışarıdan bak. Bir arkadaşına öneride bulunur gibi kendine öneride bulunmaya çalış ve farklı sesleri dinle. İçinde hangi sesler var? Hepsinin yükselmesine izin vererek o sesleri dinle. Ve sonra da hepsini süzgeçten geçirip ve bu dinlediklerinin kendi öğrendiklerin annenden, babandan, öğretmenlerinden, filmlerden, dünya böyledir diyen yönlerinden çıktığını, bunların hepsini kabul ettiğini, onayladığını, anladığını ve sonra acaba ilahi benliğim ne diyor? Yani büyük resimde nereye doğru yönelmem gerekiyor sorusunun geldiği bir süreç içgörü. Bu esnada şifalanma ve bilinç yükselişi de gerçekleşiyor. Yani fark etmeye başlıyorsun. Yoldaki bir çiçeği gördüğünde o çiçeğin bir titreşimi olduğunu fark edebilirsin. Sürekli verdiğin bir tepkinin çok ezber bir tepki olduğunu fark edebilirsin. Yemek yeme alışkanlıklarının ilk 5 yaşta oluşan bütün o kalıpların neden bugünkü hayatında ben neden böyle davranıyorum hiç anlamıyorum ya dediğin pek çok şeyin kaynağı olduğunu, ilişkilenme biçiminin nasıl oluştuğunu, nasıl yapısallaştığını izleyerek, bir kameraman gibi izleyerek görebilirsin ve görmek yeterli. Burada ne yapmalıyım, dünyayı nasıl kurtarmalıyım, kendimi nasıl kurtarmalıyım, ben yaralı mıyım, ben hasta mıyım, neden bu şekilde kendimi hissediyorum, neden hayattan tam manasıyla tad alamıyorum, ben neden böyleyim sorusunun tümünün yanıtlarının kendi içinde olduğunun. Bunu anlamanın, bunu içgörülerle anlamanın bir yolculuğu ve burada kurban gibi hissetmemek sana bütün kapıları açıyor. Böyle diyor Lilith. Bu senin kişisel rüyan olduğu kadar tarihsel de bir rüya. Ve bu rüyanın pek çok farklı insan için farklı anlamı var. Ve bunları anladıkça, bu farklılıkları anladıkça konuşmaktan çekinme. Bunu senin için kimse yapamaz. Neler gördüğünü, neler deneyimlediğini anlatmalısın. Hatıranın diyarına gitmeye cesaret et. Yasaklanmış meyvelerin diyarına gitmeye, onları deneyimlemeye cesaret et. Sakın ola ki öfke ve intikam düşüncelerine düşme. Ve kendini bir şeyle tanımlamaya ve korkudan ötürü herhangi bir şeye eğilmemeye özen göster. Kendini herhangi bir şekilde tanımlamamaya özen göster. Acı ve korku başladığında o zaman gerçekten karar vermeni sağlayacak içgörüye ulaşamıyorsun. Bugün en çok ihtiyaç duyduğun şey bu. Her şeyi eski resimler gibi yeniden birleştirmek. Binlerce yıldır bu yönün uykudaydı. Bu yüzden kendinin haricinde herhangi bir lideri takip etmek ya da birinin önünde eğilmek zorunda olmadığını hatırla. Buna dair kutsal ateş güçlü bir şekilde canlanıyor diyor. Bundan bahsediyor. Ve bütün bu Kudüs deneyimi, Kundalini yoga, bağlamı, dinler, spiritüel yol, ibadet etme biçimleri, bunların tarihi olarak yaşananlardan ve genetik aktarımlardan üstlenilen, kolektiften üstlenilen kısımlarından doğan yaraların şifalanmasının yolu kendini kurban gibi hissetmekten vazgeçip gerçekten bir bilim insanı gibi, laboratuvarmış gibi merak ederek, eğlenmeyi unutmayarak, eğlenmeyi, hayatta olmayı, bedeninin içinde olmayı, kendini güzel beslemeyi, iyileştirmenin ve şifalamanın çok uzakta olan, illaki şunları yaparsan olacak bir şey olmadığını hatırlamayı, gerçekten gündelik olarak bir şey pratik etmek istiyorsan bunu kendinle geçirdiğin zamanı nasıl değerlendirmek istediğini, nasıl, hangi yöntemle rahatlayabildiğini gördüğün yerden hayatına yerleştirmek. Kitleselleşmesi, spiritüelliğin bunun bir pazar haline gelmesi, dinin bir pazar haline gelmesi, tiyatronun bir pazar haline gelmesi, sanatın bir pazar haline gelmesi ve yine de bu düzenin içinde yaşamak durumunda olmak bende derin sorgular yaratıyor yaptığım işle ilgili. Aynı zamanda Kundalini Yoga'nın eğitimleri, eğitim verenlerin bu süreçteki davranışları, kendi dostlarımla olan ilişkilerim, deneyimlerim, bunların çok çok farklılık göstermesi, Yogi Bacan'a dair yükselen seslerin tam manasıyla dinlenemediği, çok haklı ve haksız savaşına girildiğini görmem. Ve haklı haksız diye düşünmeden gerçekten sıfır noktasından gerçeği görmeye ve ne olursa olsun topluluk dendiğinde herkesin birbirini kollaması gerektiğine ben inanıyorum. dostluklarda. Bu bir karar meselesidir. Bazı insanları kollamaya karar verirsin bence. Bazılarını da vermezsin. Herkesi kollamaya karar vermek kurtarıcı sendromuna uzanabilir ama bunun dozu iyi ayarlanırsa ve anda kalmak dediğimiz şey başarılırsa orada zaten an be an nerede ne yapman gerektiğini duymak mümkün. Bu mümkünün, bu hatırlayışın, bu kendine bakma, kendini sevme hareketinin organizasyonlardan ve kapitalizmden nasıl sıyrılabileceği, nasıl kolaylaştırılabileceği ve buna dair duruşumun ne olacağı üzerinde çalışıyorum şu an. Bazı fikirlerim oluştu. Bunu gerçekten farklı şekilde yani klasik bir Kundalini yoga dersi artık yapmak istemiyorum. Benim için o dönem bence kapandı. Belki de bir yıl sonra tekrar yapmak isteyeceğim, farklı şekilde yapmak isteyeceğim bilmiyorum. Olabilir. Buna kapalı olduğum bir yerden değil. Farklı bir şey keşfetme ihtiyacı ve farklı bir şey aktarma ihtiyacı ihtiyacında olduğum bir yerdeyim. Ve bu sesli kayıtları sana yapmak istedim. Hiçbir hazırlığım yok. Konudan konuya da atlıyorum. Zaten bunu da çok yaparım. Muhtemelen böyle kayıtlarım bu şekilde olacak. Tekrar edit etmek istemiyorum. Seninle bir dostumla konuştuğum gibi konuşmak ve bunu yaparken kasılmamak istiyorum. O yüzden evimdeymişsin gibi düşünebilirsin. Ve kendi kendime kurduğum düşünceleri, kendi kendime sorguladıklarımı seninle oturup paylaştığımı düşünebilirsin. Şimdilik bu kadar sanırım. Birazcık daha derinleşir, biraz daha bakıp tekrar bir kayıt yaparım belki. Şimdilik bunları aktarmak istiyorum. Kendine iyi bak. Hepimiz kendimize iyi bakalım. İçimize iyi bakalım. Almak, vermek istediklerimize şu hayata, çevremize, bulunduğumuz yerlere neler almaya, neler vermeye ihtiyacımız var. Kendimize hizalanmak umuduyla. Kendim için ben kimim? Bunu sormak. Teşekkür ederim dinlediğin için.